Ayrım 8. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 81. 2006. Kuş Gribi, Mehmet Ali Ağca, Rahip Santoro, Ali Dibo, Ulemaya Soralım, Ananı Da Al Git, Askerlik Yan Gelip Yatma Yeri Değildir Canım Kardeşim, Tayyip Erdoğan'ı delikten süpürmeyin, kullanın. Pantolon paçalarını çoraba sokun. Haşema, Danıştay baskını, Başbakan Mercedes'te bayıldı. Deve Hava Yolları. Yeni seneye kuş gribi dramlarıyla başladık. Aslında 3 aydır zaten memleketi kasıp kavuruyordu ama tavuk firmaları reklam veren olduğu için haberler sansürleniyordu. Halk sağlığı konusunda attı mı mangalda kül bırakmayan medyamız, reklam gelirleri azalmasın diye salgını görmezden geliyordu. 2006'nın ilk günü Doğu Bayazıt'ta tavuk yiyen 4 kardeşten biri öldü. Ertesi gün kız kardeşi, daha ertesi gün öbür kardeşi öldü. Üstü örtülemez hale gelmişti. Ve haftalardır kamuoyundan saklanan gerçek mecburen itiraf edildi. 6 şehirde 19 vatandaşımız komadaydı. Hayatını kaybeden çocuklara kuş gribi değil zatürreye raporu verilmişti, iyi mi? Kim vermişti bu raporu? Ankara Refik Saydam Hıfzı Zıha Enstitüsü Başkanı vermişti. Bilahare bizzat Sağlık Bakanı çıktı. Çocuklar zatürreyeden değil kuş gribinden öldü dedi. Bunun üzerine bütün basın enstitü başkanının peşine düştü. Aradılar taradılar, skandal raporu verdiği gün hacca gittiği tespit edildi. Mekke'de 5 yıldızlı Ümmül Kurra otelinde kalıyordu. Gazeteciler ısrarla telefon ediyor, başkan bey telefona çıkmıyor, eşi açıyor, bizi rahat bırakın, buraya ibadetimizi yapmaya geldik deyip kapatıyordu. Ne diyelim, Allah kabul etsindi. Tavuk itlafları tekrar başladı. Karantina bölgeleri ilan edildi ama iş işten geçmiş, bulaşmadık şehir kalmamıştı. Maalesef bu hazin tabloya rağmen hala sabretmemizi telkin eden, kış mevsimi geçince gribin de geçeceğini söyleyen yandaş profesörlerimiz vardı. Utanmasalar kışt gribi diyeceklerdi. Türkiye bu yalakalığın bedelini ağır ödeyecekti. Kaderin cilvesi, Van'da hastaneye kaldırılan kritik durumdaki vatandaşlarımızı, rektör Yücel Aşkın'ın hapse tıkılmasına, yargılanmasına sebep olan solunum cihazı kurtarıyordu. Ahalimiz havada uçan güvercinleri bile kolluyordu ki, aman diyeyim kafasına talih kuşu konmasın. Evinin apartmanın çatısına martı geliyor, karga geliyor diye itfaiyeden yardım isteyen, polisi arayanlar oluyordu. Kas tüyü yastık satışları bile durmuştu. Yumurta ticareti dibe vurmuş, Maliye Bakanımızın maharetli oğlunun un akıtan markasıyla likit yumurta piyasasına girdiği ortaya çıkmıştı. Vahşet manzaraları yaşanıyordu. Cehalet kabusa dönüşmüştü. Tavukları çuvalların içine, çukurlara doldurup canlı canlı yakıyorlardı. Avrupa Birliği heyet gönderdi, inceledi, rapor yazdı. Türkiye'nin önlem almakta geç kaldığı, ihmalkar davrandığı resmen tescillendi. 1 milyon tavuk yok edildi. Neticede Türk televizyon tarihinin en güvenilir ismi, araştırmacı gazetecilik duayeni Uğur Dündar, tavukçuluk sektörünün oluşturduğu Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu'nun reklamlarında oynadı. Tek kuruş almamıştı. Hatta araştırmaları için cebinden para ödemişti. Çıktı ekrana, entegre tesislerde üretilen tavuklara güvenebilirsiniz dedi. Hükümete güvenmeyen Türk halkı Uğur Dündar'ın kefaletini kabul etti. Sektör batmaktan kurtuldu. Buyurun buradan yakın. Mehmet Ali Ağaca zart diye serbest bırakıldı. Papa suikastından 19 sene İtalya'da yatmış iade edilmişti. Abdi İpekçi'yi öldürmekten 36 senesi olmasına rağmen 5,5 senede tahliye edilmişti. Cezaevi kapısından Mercedes'le alındı, yollarına karanfiller döküldü, Türk bayrakları sallanarak "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı. Türkiye çok utanç görmüştü ama böylesine ilk defa şahit oluyordu. Bir madalya takmadıkları kalmıştı. Hatıraları yayımlanmaya başlandı. Papa'ya mektup yazıp "Ben Mesih'im, dünyanın sonunu getireceğim" dediği, Papa'nın da cevaben "Haklısın kardeş, bildiğin gibi yap" dediği ortaya çıktı. Bir mektup da MİT müsteşarına yazmıştı. "Atla uçağa Washington'a git, CIA başkanıyla görüş, bu işi hallet, beni buradan çıkar, Bin Laden'i ölü veya diri getireyim" demişti. Memleket bir hafta bu rezaleti konuştu. Bakıldı ki unutulmuyor, hükümetimiz 8 gün sonra "pardon" dedi, Yargıtay yeniden hesapladı, "küçük bir yanlışlık olmuş" denildi, zart diye yeniden tutuklandı, yeniden içeri tıkıldı. Küçük bir yanlışlık denilen 8 seneydi. Kaşla göz arasında bırakılıp ahalinin tepkisi üzerine tekrar yakalanan Ağaca'nın 8 sene daha yatacağı açıklandı. Arafatsız Filistin'de seçim yapıldı, Hamas kazandı. Bizim gazeteler "Kaleş iktidarda" manşetleri attı. Çünkü Kaleşnikovlarla zafer turuna çıkmışlardı. Aynı gün Danimarka gazetesi Jylland Posten Hazreti Muhammed karikatürleri yayınladı. Dünyada yangın çıktı. Batılı ülkelerin elçilikleri basılıyor, kundaklanıyordu. Ki Trabzon Santa Maria Kilisesi'nin İtalyan Katolik rahibi Andrea Santoro dua ederken sırtından 2 kurşunla vurularak öldürüldü. Katil henüz 16 yaşında lise öğrencisiydi. "Danimarka'daki karikatürler yüzünden vurdum" dedi. Elinde Glock marka tabanca vardı. 2 eşli bir babanın oğluydu. Annesi AKP Trabzon Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesiydi. İtalyan rahibin öldürülmesinden 2 gün sonra Koç topluluğunun Roma'daki bayi toplantısında facia yaşandı. Kafileyi taşıyan otobüs yoldan çıktı, 25 metre yükseklikten uçtu, 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Freni kilitlendi denildi. Oysa otomobil icat edildiğinden beri Roma şehir merkezinde böyle bir kazanın örneği yoktu. En çok ölümlü kaza ta 1980'de olmuştu, 3 kişi ölmüştü. 12 ölümlü kaza Roma tarihinin rekoruydu. "Papazı vurduk, papazı bulduk" demek istemiyorum ama fazla tesadüftü. Ve Türkiye rahip cinayetini konuşurken Danıştay türbanla alakalı tarihi karar aldı. Dava konusu neydi? Türbanlı öğretmen anaokuluna müdür olarak atanmış, ancak hemen görevden alınıp bir başka okula öğretmen olarak gönderilmişti. Bu nedenle mahkemeye başvurmuş, müdürlük görevine iadesini istemişti. Dava dönmüş dolaşmış, Danıştay 2. dairesine gelmişti. Alınan kararda okulda türban takmadığını söyleyen öğretmenin kimliğinde türbanlı fotoğraf olduğu, okula gidip gelirken de türban taktığı belirtilmiş, kamu görevlisinin türbanla yöneticilik yapamayacağına, müdür olamayacağına hükmedilmişti. Dinci basın bu kararı çarpıttı, "sokakta bile başörtüsü takmamızı yasakladılar" şeklinde sundu. Vakit gazetesi "İşte o üyeler" manşeti attı. Kararda imzası olan Danıştay üyelerinin fotoğraflarını yayınladı. Açıkça hedef haline getirilmişlerdi. Tayyip Erdoğan da çıktı, gene ulema resti çekti. "Danıştay Efendi, bu iş senin değil, Diyanet'in işi" dedi. Başbakanın Danıştay fırçası satır aralarında kalırken, bir başka fırçası birinci sayfalara haber oldu. İki senedir anamız ağlıyor diye yakınan Mersinli çiftçiye, artistlik yapma lan, ananı da al git diye bağırmıştı. Maliye Bakanımızın oğlu likit yumurta işine girince, likit yumurtadan alınan %18'lik KDV'nin %8'e düşürüldüğü ortaya çıktı. Kimisi anasını da alıp giderken, kimisi babasını da alıp geliyordu. Maliye Bakanımız gayet pişkindi. Oğlum sayesinde hijyenik yumurta yiyorsunuz, daha ne istiyorsunuz dedi. Gen soru verildi. AKP hiç fire vermedi, reddedildi. Tayyip Erdoğan ve bakanları hakkında toplam 27 gen soru verilecek, AKP hiç fire vermeyecek, hepsi reddedilecekti. O günlerde siyasi literatürümüze Ali Dibo kavramı girdi. AKP Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in seçim bölgesindeki ihalelere müdahale ettiği, eşe dosta akrabaya verdirdiği öne sürülüyordu. Bu tür alengirli işlere yöresel dilde Ali Dibo şirketi deniyordu. Sadullah Ergin ise külliyen yalanlıyor, gazetelere tekzip yağdırıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Adalet Bakanı olacak adamdı. Cemre düştü, kışın duran terör vurmaya başladı. Mart ayında 4'ü polis 11 şehit vardı. Ki gündeme bomba düştü. Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya iddianame yazdı. Kara Kuvvetleri Komutanını suç örgütü kurmakla suçladı. Neydi bu mesele? Geçen sene Kasım ayında Şemdinli'de kitapçıya bomba atılmış, bir kişi ölmüştü. Ahali sokağa dökülmüş, bombayı bir as subayın attığı öne sürülmüştü. Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt da o as subay için tanırım, iyi çocuktur demişti. Kara Kuvvetleri Komutanına çetebaşı diyen Savcı Sarıkaya, Van 100. Yıl Rektörü Yücel Aşkın'a dava açan savcıydı. Ankara'da gece yarısı trafiği yaşandı. Genelkurmay'la hükümet arasında mekik dokundu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu aceleyle toplandı, bileti kesti, Savcı Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti. Olan savcıya olmuştu ama bu ihracın rövanşı ağır olacaktı. Süreyya Ser'den geçti, emekliye ayrıldı. Merkez Bankası Başkanlığı'na kim oturacaktı? Henüz isim belirsizdi ama kriter belliydi. Eşi illaki türbanlı olacaktı. Hükümet faizsiz banka Albaraka'nın genel müdürünü önerdi. Cumhurbaşkanı Sezer veto etti. Tayyip Erdoğan gene ulemaya sarıldı. İslam hukukundan örnek verdi. Mecellede kaide var. Uzlaşma sağlanamazsa vekil asıldır. İşler vekil üyeyle de yürür dedi. Bankacılık camiası karnından konuşurken Atatürk'ün kurduğu İş Bankası'nın genel müdürü Ersin Özince açık konuşuyor. Değil başkan, kasiyerimin bile cumhuriyete bağlı olmasını isterim diyordu. Atama krizi 35 gün sürdü. Neticede 1980'den beri Merkez Bankası'nda görev yapan Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı oldu. Eşi türbanlıydı. Hükümetin diğer seçeneklerini kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Sezer derhal onaylamıştı. Aslına bakarsanız Durmuş Yılmaz'ı hükümetin çok da istediği söylenemezdi. İsteseydi en önce onun ismini önerirdi. Peki neydi? Diğerleri kabul edilmediği için türban kontenjanından elde kala kala Durmuş Yılmaz kalmıştı. Olan buydu. Ve eğrisi doğrusuna denk gelmişti. Ne kadar isabetli bir karar olduğu seneler içinde daha iyi anlaşılacaktı. Dürüst, namuslu, mütevazi, iktidara teslim olmayan, işini layıkıyla yapan bir başkandı. İthal değil, yerel Müslümandı. Görevi sırasında bir defa bile ideolojik tartışma yaşanmadı. Türkiye'nin asıl meselesinin türban değil, liyakat olduğunu kanıtlamıştı. Turgut Özakman'ın şu çılgın Türkler kitabı satış rekorları kırıyordu. Kitabın yayıncısı Ankara Vergi Rekortmenleri listesine 11. sıradan girdi. Pek çok ünlü iş adamını geride bırakmıştı. Mesela Tayyip Erdoğan'ın yanından hiç ayrılmayan ve ekonomimiz şöyle şahane büyüdü, böyle harika büyüdü diye pohpohlayan TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, mevzu vergi olunca ancak 29. sıradaydı. Finansbank Yunan Bankası'na satıldı. Tekfenbank Yunan Bankası'na satıldı. Denizbank Belçika Bankası'na satıldı. Şekerbank Kazak Bankası'na satıldı. Mersin Limanı satıldı. Rakı Amerikalı oldu. Uyanık müteahhitler 292 milyon dolara almıştı. 810 milyon dolara Teksaslılara sattı. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez devlet tahvili ve hazine bonosundaki vergi stopajı yabancılar için kaldırıldı. Yabancıysan vergi ödemeyecek, yerliysen vergi ödeyecektin. Dilimin ucunda ama hatırlayamıyorum. Hani şu Osmanlı'da kapitülasyon denilen neydi? Parayı bastırıp finans bankı satın alan Yunan Bankası, piyasada ne kadar ekonomi gazetecisi varsa alayını topladı, Atina'ya gezmeye götürdü. Uçak paralarını ödedi, otel paralarını ödedi, minibar paralarını bile ödedi. Sonra da bankanın genel merkezini gezdirdi. Bankanın merkez binasının duvarlarında Türkleri vahşi barbarlar olarak gösteren tablolar vardı. Bir tablo, Türk askerini kadın ve çocukları kılıçtan geçirirken gösteriyordu. Bir başka tablo, kahraman Yunan askerini barbar Türk askerinin kafasına basarken resmediyordu. Adamlar alenen, "Parasıyla değil mi şekerim, yiyin için kesin sesinizi," dercesine aşağılıyordu. Gazetecilerimiz gıkını bile çıkarmadı, tırıs tırıs geri döndüler. Bana sorarsanız içine düştüğümüz bu hazin tablo memleketin özelleştirme tablosuydu. Halimiz buyken bankalarımız şakır şakır Yunanistan'a satılırken Yunan kamuoyu araştırma şirketi KAPA 25 ülkede umut anketi yaptı. Avrupa'nın gelecekten en umutlu insanları Türkler çıktı. Ahalimiz umut doluyken Maliye Bakanımız memleketimizin kalkınma hamlesi için Somali'nin Merkez Bankası Başkanı, Somali'nin Ankara Büyükelçisi ve Somali'nin en zengin iş adamıyla baş başa görüştü. Küçük bir pürüz vardı. Kendilerini Somalili olarak tanıtan heyet bildiğin dolandırıcıydı. Hatta aralarında Somalili bile yoktu. İkisi Türk, birisi Bulgar vatandaşıydı. Çok acayip para var, büyük sermayedar grupların temsilcisiyiz, Türkiye üzerinden transfer etmek istiyoruz ayağıyla Maliye Bakanımızdan randevu istemişler. Maliye Bakanımız da anında kabul etmişti. Onunla da görüşsünler diye Merkez Bankası Başkanımıza bile göndermişti. Halbuki Somali'de Merkez Bankası yoktu, iyi mi? Bunlara para var deyince akan sular duruyordu. Kepazelikti. Apar topar üstü örtüldü. Ve Türkiye'nin eşek ithalatı artıyordu. Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, soru önergesi üzerine son 3 senede 5 milyon dolarlık eşek ithal edildiğini açıkladı. 76 yaşındaki Genelev kadını, malulen emekli olmak için SESAKA'ya başvurdu. Ok Meydanı Hastanesi Sağlık Kurulu iş görür raporu verdi. Kadıncağız Çalışma Bakanı'na rica mektubu yazdı. "Sevgili oğlum, Menderes zamanından beri çalışıyorum, yaşlılığıma hürmeten bana yardım et," dedi. Gazetelerde yer alan son SSK haberiydi. SSK, Bağkur ve emekli sandığı tarihe karıştı. Hepsi birleştirildi, Sosyal Güvenlik Kurumu oldu. AKP'li belediyelerde Avanta mercimek bulgur dağıtma furyası başlamıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi 370 bin kolilik ihale açtı. 28 milyon liralık ihaleyi İstanbul Belediyesi'nin gıda ihalesini de kazanan AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in şirketi kazandı. E gene Allah bereket versin de. Hiç unutmam, o zamanlar ATV Haber'in genel yayın yönetmeniydim. Öğrendik ki rakip kanal Melih Gökçe'yi canlı yayına çıkaracak. Bize ne başkanın ne diyeceğinden birader, biz Koli'yi canlı yayına çıkardık. Stüdyoya uzunca bir masa kurduk, Koli'dekileri masaya serdik. İşte görüyorsunuz sayın seyirciler, şu kadar ayçiçek yağı var, bu kadar pirinç var, sucuk var, şeker var, helva var, el sabunu bile unutulmamış filan anlattık. Cümleten afiyet olsun diye bitirdik yayını. Ertesi gün reytingler geldi. Kolisi başkanın kendisinden 4 misli fazla seyredilmişti. Sayın ahalimiz vereni değil verileni merak etmişti. O hafta Ankara'da maymun fosili bulundu. 10 milyon yaşındaydı. Adı Ankara Pithecus'tu. Arkeologlar izah etti. Ankara maymunu tek vücutta 3 karakter barındırıyordu. Hem orangutan, hem şempanze, hem gorilin özelliklerini taşıyordu. Vaziyete göre pozisyon alıyordu. Ormana orangutanlar hakim olursa orangutan gibi davranıyordu. Goriller mi geldi başa, aniden goril oluveriyordu. Ortalığı filler basarsa fil olacak hali yok, sempatik görünmek için şebeklik yapıyordu. Dönek, yalaka bir maymundu. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Davala AKP'li oldu. Rozeti Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. İzmir İl Örgütü Yönetim Kurulu'na girdi. AKP'nin sahaya sürdüğü ilk futbolcu Hakan Şükür değildi yani. 23 Nisan'da Başbakan evinde istirahata çekildi. Törenlere katılmadı. Belinde kas spazmı olduğu açıklandı. Talihsizlik işte. Milli günlerde hep hastalanıyorlardı. Çocuk bayramında çocukları temsil etsin diye TBMM kürsüsüne çocuk çıkarıldı. Ancak bu çocuk denilen 21 yaşındaydı, imam hatipliydi. 23 Nisan geçti, 24 Nisan sabahı Başbakan iyileşti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. Türkiye geleneksel olarak Arafat'ın ve onun kurduğu El Fetih'in yanındaydı. AKP ise Hamas'a yakındı. Tayyip Erdoğan her ne kadar kabul etmese de El Fetih'in kontrolündeki Batı Şeria'ya soğuk duruyor, zoraki konuşuyor, Hamas kontrolündeki Gazze'yi dilinden düşürmüyordu. El Fetih laik, Hamas şeriatçıydı. El Fetih Filistin devletini temsil ediyor, Hamas terörist kabul edildiği için tanınmıyordu. Mahmut Abbas'tan kısa süre önce İsrail'in öldürmek için fellik fellik aradığı Hamas lideri Halit Meşal Ankara'ya gelmişti. Kriz çıkmıştı. Çünkü ABD höt dedi. Bizim başbakan adeta avukatlığını yaptığı Hamas'ın liderine randevu bile veremedi, görüşmedi. Ziyaret skandala dönüştü. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, bu ziyaretin devletle hükümetle alakası yokmuş gibi, Halit Meşal'le Dışişleri Bakanı olarak değil sıradan milletvekili olarak görüştüğünü açıkladı. Oysa kaldığı otelin parasını bile Dışişleri Bakanlığı ödemişti. Gazetelerde Hamas davetinin altından o çıktı başlıkları atıldı. Bilin bakalım kimdi? Ahmet Davutoğlu'ydu. Bu Hamas sevdası başımıza daha çok iş açacaktı. Nisan ayında biri yarbay, 15 şehit vardı. İstanbul'da belediye otobüsüne molotof atıldı. 3 kadın yanarak can verdi. Tayyip Erdoğan ilk kez masa dedi. Elde silahla dolaşmaya gerek yok, demokratik yaşam sürmek istiyorsan gelirsin, masada her şeyini konuşursun dedi. Kimse farkında değildi ama 6 sene sonra ortaya çıkacaktı. PKK ile masaya oturulmuştu. Başbakanın masa dediği gün, başbakanın en yakın danışmanı Cüneyt Zapsu Washington'daydı. Amerikalı muhataplarına delik ve süpürgeden bahsetmişti. 6-7 sene daha görevdeyiz. Tayyip Erdoğan meseleleri aydınlığa kavuşturmak için beni buraya gönderdi. Bu adamdan yararlanmayı bilmelisiniz. Delikten aşağı süpürmek yerine onu kullanın demişti. Daha ne desindi? İstanbul'da Dünya İş Kadınları Zirvesi yapıldı. Başbakanın eşi Emine Hanım'ın konuşmasıyla başladı. Suriye Devlet Başkanı'nın eşi, Afganistan Devlet Başkanı'nın eşi, Lübnan Devlet Başkanı'nın eşi falan katıldı. Hiçbiri çalışmıyordu. Hepsi eş durumundan iş kadınıydı. Dünya böyle iş kadını zirvesini ilk defa görüyordu. Ekstra komedi. Devletimizin zirvesinde sadece Cumhurbaşkanımızın eşi Semra Sezer, emekli olana kadar çalışan kadındı. Davet edilmemişti. AKP Antalya'da kampa girdi. Haşema da siyasi tarihimize girdi. Erkek milletvekilleri yağlı güreşçi kıspetine benzeyen, dize kadar inen mayolarla yüzüyordu, haşema deniyordu. Önceleri sadece erkekler için üretiliyordu. AKP iktidarının yükselişiyle beraber ninja kıyafetine benzer bir şekilde kadınlar için de üretilmeye başlandı. Tesettür mayolarının hepsi birden haşema diye anılıyor ama aslında bir markanın adı haşema. 1980'li yıllarda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir grup öğrenci tarafından icat edilmiş, marka haline getirilmişti. Peki fikir nereden çıkmış derseniz, denize mayo ile girmeye utanan bu öğrenciler ya eşofmanla giriyorlarmış ya da pantolonu kesip bermuda haline getirerek giriyorlarmış. Neticede kendilerine özel dikim mayo yaptırmışlar, ortaya haşema çıkmış. Ve aslında AKP icadı desek yanlış olmaz. Çünkü haşemayı icat edenlerin bazıları AKP'den İstanbul, Karaman, Tokat milletvekili olmuştu. Türban pazarı ise senede 70 milyon adet satışa ulaşmıştı. Memleketin bir numaralı gündem maddesiydi. Tartışmalara 9. Cumhurbaşkanı Demirel'de katıldı. Türban takmak isteyen Arabistan'a gitsin dedi. Halbuki aynı Demirel, başbakanlık yaptığı dönemlerde tam tersini söylüyordu. Mesela, hakim kılınacak olan şeyler İslam'ın ana kaideleridir diyordu. İmam Hatip liseleri imam yetiştirsin diye açılmadı, dinini bilen doktorlar, avukatlar, mühendisler olsun diye açıldı diyordu. Böyle oy topluyordu. Şimdi çıkmış, Suudi Arabistan'a gitsinler diyordu. Dün dündür dediği herhalde buydu. Dinciler çok kızmıştı. Demirel'e Hitler filan dediler. Sen kim oluyorsun da vatandaşı başka ülkeye kovuyorsun deseler amenna. Öyle demiyorlardı. Çok meraklıysan sen git Arabistan'a diyorlardı. Yani tam manasıyla bu ne berhis bu ne lahanaydı. Hem Arabistan gibi olalım istiyorlardı, hem de Arabistan'ı hakaret olarak algılıyorlardı. Arabistan demişken Mekke'de otel çöktü. 76 kişiyle birlikte Diyanet İşleri'nin Türk Hastanesi'nde görev yapan iki hemşiremiz Songül Uzuner ve Handan Kurtuluş vefat etti. Suudi Arabistan cenazeleri Türkiye'ye göndermedi. Haç nedeniyle sınır kapıları kapatıldığı için aileleri de gidemedi. Mekke'de defnedildiler. Vahabilik kuralları gereği mezar taşları bile olmadı. Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi personeliydiler. Sultanahmet Cami Koruma ve İhya Derneği'nin internet sitesinde Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı köpek vücuduna monte edilerek yayınlandı. Atatürkçü Düşünce Derneği suç duyurusunda bulundu. Söz konusu dernek, internet sitesini hazırlayan kişinin sorumlu olduğunu söyledi. Siteyi hazırlayan kişi ise korsan giriş olduğunu, dışarıdan birinin yüklediğini söyledi. Kapandı gitti. Bu tür ufak tefek görülen olayların üstü örtüldükçe cesaret veriyor, Atatürk'e ve Atatürkçülere yapılan saldırılar artıyordu. Danıştay Başkanlığı'na kadın hukukçu Sumru Çörtoğlu seçildi. İrtica ve bölücülük Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına tehdittir dedi. Tayyip Erdoğan, bu lafları hep dinliyoruz yeni değil karşılığını verdi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 91.